sana ve senin nezdinde bahsettiğin sosyalbilimler.org ve aynı zamanda Ruhut'a da teşekkür ediyorum bu imkanı sunduğu için. Biraz güzel, biraz da rastlantı oldu. Aslında niyetim vardı benim birazcık böyle, epeydir var. Hani biraz daha meydana çıkayım, insanlarla konuşayım, dinleyeyim, anlayayım, anlatayım gibi bir niyetim var epeydir. İşte geçen hafta da Özgür Hoca'nın, Özgür Taburoğlu'nun konuşmasına geldim böyle. Son anda fark edip, aa buradaymış diye. Orada güzel bir şey de oldu, rastlantı da oldu. Yani bu haftanın programı ile ilgili bir boşluk oluşmuş. Böyle olunca da işte Talha Hocam'la tanışıp dedik hadi bakalım bir başlangıç yapalım. Konu zaten böyle başlıkta belirtildiği gibi temsili zihin kuramları, fenomenalizm ve gerçekçilik. Şimdi böyle çok bir tarafından gerçekten tam felsefenin odağındaki konular. Özellikle epistemolojinin odağındaki konular bunlar. Fakat işte bizim gündelik yaşantımıza, mevcut işte siyasi iklime nasıl çıkarımlar yapabiliriz buradan, onu birlikte göreceğiz aslında. Ama bir şekilde aslında iki şey yapmaya çalışacağım burada. Bu bahsettiğim iki olgu, yani temsili zihin kuramları ve fenomenalizm denilen düşünce şeklini biraz anlamaya çalışıp, biraz bunun tarihsel soykütüğünü biraz görmeye çalışıp, bilgim dahil, bilgim sınırlarınca tabii ki. Ve sizin de katkılarınız olursa belki çok daha iyi bir şekilde yaparız bunu. Bunun yani bu temsili zihin kuramları dediğimiz farklı farklı kuramlar ve bunu da çoğunlukla içeren fenomenalizm dediğimiz bir düşünce biçimi. Bunlar acaba gerçekçilik konusunda ne söylüyor? Şimdi gerçekçilik dediğimizde tabii çok farklı şeyler anlaşılabilir. Yani özellikle işte daha 20. yüzyıl bağlamında daha böyle romantizmin karşıtı olarak da anlaşılabilir vesaire falan, ama burada aslında neye göre gerçekçilik konusu olduğunda belki daha da ilginizi çekecek hale gelir. Bu bağlamda aslında konu, dış dünyada nesneler var mı? Dış dünyadaki nesnelerin gerçekten var olduğuna dair bir sonuca varabilir miyiz gibi, aslında son derece garip de görünen bu çağda bir tarafından bir soru. Yani aslında bu bağlamdaki gerçekçilik dış dünya nesnelerinin var olup olmadığı ve onları bilip bilemeyeceğimize ilişkin bir soru aslında. Dediğim gibi yani ilk duyulduğunda bile biraz tuhaf geliyor. Yani artık şey mi kaldı kardeşim? Yani hani dış dünyayı reddeden mi kaldı? Zaten hani bilim çağındayız. Bilimle birlikte her ne kadar zaman zaman sarsılıyor gibi görünse de materyalizm çağındayız. Hala çıkıp da işte dış dünyadaki nesneler gerçek mi değil mi meselesini mi tartışacağız diye düşünüyor olabiliriz. Ama gerçekten de beklemediğiniz yerlerden, beklemediğiniz noktalardan bunun hala sürdüğünü görebiliyorsunuz. Özellikle de şaşırtıcı bir şekilde deneyimcilik içerisinde, ampirisizm, görgülcülük, artık nasıl çevirirsek bilmiyorum, terminolojiyi nasıl oturtacağız, ama deneyimcilik içerisinde bunun hala aslında çok etkin bir konumda olduğunu, yani dış dünyadaki nesnelerin aslında var olmayabileceğinden tutun da varsa da hiç bilemeyeceğimize kadar aslında bir görüşlerin hala çok etkin olduğunu ve bunun da aslında zaman zaman işte, hatta çoğu zaman da şikayet ettiğimiz, tartışmaya çalıştığımız postmodern iklimle de alakasını görebileceğimizi düşünüyorum. Yani işte geçen hafta burada konuşuldu mesela, işte hakikat sonrası diye bir dönem var mı? Var veya yok, ama neden bu ismi yine de getirip birileri veya biz kullanıyoruz? Yani hakikat sonrası dendiğinde işte gerçekliğin, hakikatin, doğru olanın yitimi söz konusu olduğunda aslında bu tarihsel soykütüğünün, yani dış dünyadaki nesnelere ilişkin tutumumuzla ilgili felsefi akımların ne kadar etkisi var? Evet, yani temel olarak bu. Yani asıl dert gerçekten burada benim açımdan gerçekçilik. Şimdi son her dönemde aslında kuşkucu bakış açıları bir tarafa, gerçekçi bakış açıları bir tarafa, felsefe tarihinde bunları sürekli görüyoruz. Günümüzde de yani öyle görünüyor ki işte daha bir postmodern diye tarif edilen iklim içerisinde söylemin veya düşüncenin dışında bir şeylerin varlığını reddetme eğilimi yüksek olduğu için, buna karşı da gerçekçi akımlar yükselişe geçiyor bazen. İşte en yakın zamanda belki işte Meyyasu'nun çalışmaları kendisine gerçekçi ismini koyuyor. Graham Harman mesela gerçekçilikten bahsediyor. Yani dış dünyadaki nesnelerin bizden bağımsız. Onu da ekleyelim aslında. Tam bir tanım vermeye çalışmıyorum açıkçası şu aşamada. Verebilsem iyi olur ama bazen pek mümkün olmuyor. Düşünen zihinlerden bağımsız veya zihinlerden genel olarak bağımsız, bizden bağımsız, bilen nesneden bağımsız dış dünya nesnelerinden bahsedebilir miyiz hikayesi bu aslında bir tarafından. Ama bunun çevresinde de tabii birçok epistemoloji problemi falan var. Şimdi fakat başlığa baktığınızda sadece bu gerçekçilik değil, bunu yani buraya gelirken aslında temsili zihin kuramlarından ve fenomenalizmden bahsedeceğim demiştim. Şimdi fenomenalizmin nasıl bir şey olduğunu biraz daha belki bekleyelim. Zamanı gelecek ki aramızda bilenler var. Benden iyi bilenler var, bilmeyenler var. Eminim hepsi vardır. Ama konuşmanın zamanı ona gelecek, fenomenalizm nedir, neyi kastediyorum. Ama fenomenoloji değil. Yani hani görüngü bilim değil fenomenalizm. Bağlantıları olsa da. Önce ama temsil hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bu belki de bu çağda hala... En fazla zihni anlamak söz konusu olduğunda, dolayısıyla bir epistemoloji ve bir ontolojiye ulaşmak söz konusu olduğunda, temsil kavramı günümüzde de çok önemli bir noktada. Temsil nedir diye o yüzden başlayalım olmadı. Yani temsil dediğimiz şey nedir? İşte representation İngilizce. Yani Türkçe'de aslında belki işaret ve gösterge denilen şeylerle eş anlamlı olarak da görebiliriz bir yerde. Yani temsil nedir? Bir şeyin kendisi değil ama o herhangi bir şeyi gösteren, herhangi bir şeyin yerine geçen, herhangi bir şeye gönderim yapan, başka bir şeye gönderim yapan bir şey. Değil mi? Temel olarak. Bir işaret yani. Gösterge de diyoruz işte buna. O yüzden hani gösterge bilimin kavramlarıyla burada konuşabiliriz temsil hakkında. İşte Ferdinand Saussure ya 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla gösteren ve gösterilen ayrımını biliyorsunuz ortaya koydu. Yani belki biliyorsunuz. Çok da fazla bilmediğim için şu anda daha da yeni yeni tanışıyoruz. Aslında amaçlarımdan birisi de tanışmak aslında. Neyi ne kadar nasıl bilip nasıl bilmediğimiz konusunda biraz daha böyle içli dışlı olmak hedefim. Gösteren gösterilen ayrımı bir tarafa. Belki işte aklımıza yine Amerikalı yine gösterge bilimin diğer bir kurucusu Peirce gelebilir aklımıza. İşte onun imge, simge ve belirti gibi farklı gösterimleri var. Şimdi aslında olayı birazcık daha doğal tarafından ele almaya çalışacağım başlangıç için. Yani nedir temsil dediğimiz veya gösterge dediğimiz bir şey? Hani zihni falan bir tarafa bırakalım. İşte gayet doğal kullanımımızda, doğal yaşantımızda, doğal dilimizde temsilleri kullanıyoruz. Pek de böyle tartışmalı değil bu konu. Yani ne anlamda tartışmalı değil? Çünkü insan yaşantısında, sosyal yaşantımızda bir sürü temsil var. Yani bir şeyin yerine geçen başka bir şey dediğim gibi. Ve bunun en kökenini en basit olarak aslında doğal dilde görebiliriz. Sözcükler. Neredeyse tanımı gereği bir sözcük aslında bir temsildir. Sözcük bir işarettir. Sözcükleri bir araya getirip daha karmaşık temsiller de yaratabiliyoruz. İşte cümle diyelim mesela. Gramer kurallarını kullanıyoruz. Belli kurallarla o temsilleri bir araya getirip daha büyük temsiller kuruyoruz. Şu anda ben konuşurken, siz dinlerken olduğu gibi. Ve bunların bir fiziksel bir varoluşu var. İşte ses olarak şu anda bunları duyuyorsunuz. Sonra beynimiz bir şekilde, zihnimiz bunu işleyip anlamlandırıyor. Yani aslında temsil bir yandan da anlamlı olan bir şey. Genellemeyle. Herhangi bir anlamı var yani. Bir şeyi gösteriyor işte en basitinden. Ben dedim ki size kutu dedim. Yani bu alt tarafı dört tane sesin bir araya gelmesinden oluşan bir işaret. Şu anda sesli bir işaret. Ve o sizin zihninizde belki belirli bir kutuyu, belki genel olarak kutuların tamamını, belki bir kutu idesini, fikrini canlandırdı. Ama en nihayetinde yaptığı şey o sözcük ve büyülü bir şey yani aslında bir tarafından. Birlikte oluşturduğumuz bir büyü gibi. Bir sözcük, bir sesler bütünü bir şeyleri çağrıştırıyor. Başka bir şeylerin yerini tutuyor. Bu yazılı da olsa yani şuraya kutu yazsam, karşınıza göstersem o da onun bir uzantısı zaten. Yani doğal dildeki sesleri, hani orada iki kat bir simgeleme var aslında. Yani ilk önce sesleri simgeleyen, ilk önce sesleri simgeliyoruz. Daha doğrusu bir sözcüğün sesli formunu simgeleyen bir yazılı form var. O da aslında belli bir nesneyi gösteriyor denebilir. Demek ki doğal olarak aslında sürekli biz simgeler kullanıyoruz. İşte sadece dil alanında değil, ne bileyim toplumsal uzlaşılarla ortaya çıkmış bir sürü simgemiz var. İşte trafikte giderken kırmızı ışık yanıyor, o bir simge. Dur diyor sana falan. Şimdi bir de simge terimini kullandım şimdi gördüğünüz gibi. Ama aslında ilk önce gösterge veya temsil teriminden yola çıkacaktık. Burada person ayrımı çok yararlı olabiliyor. Simgeleri üç gruba ayırıyor aslında. Birincisine imge diyor. İmaj veya ikon. Aslında kendi terimi ikon. İmge, imaj. Şimdi eş anlamlı kullanabiliriz bunları. Bu tür göstergeler, bu tür temsillerin özelliği gösterdikleri şeyle yapısal bir benzerlik içinde olmaları. Şekilsel bir benzerlik içinde olmaları. Çok basit ifade edeyim. Yani ben size mesela bir işte köpek kavramını veya dünyadaki köpekleri hangisini alırsanız alın anlatacak bir simge seçecek olsa, bir gösterim seçecek olsaydım en az iki yolum var. Bir resim yapabilirdim, böyle bir köpek resmi ve size gösterebilirdim. Veya bir köpek sesi de çıkarabilirdim. Diğerleri biraz zor tabii. Yani dokunsal olarak da falan belki mümkün böyle işte ama en nihayetinde işte köpeğin ya sesine ya şekline benzeyen bir işaret oluştursaydım bunun ismi ikon olacaktı. Veya imge olacaktı. Yani biz sanat daha çok özellikle görsel sanatlar tamamen o şekilde olmasa da ağırlıklı olarak zaten görsel imgeler üzerine ilerliyor. İşitsel imgeler, görsel imgeler yani duyusaldır bunlar. Ve işte çıkardığım ses köpek sesine benzemeli. Eğer bu imge olacaksa veya imaj olacaksa veya ikon olacaksa. Benzemezse çıkaramazsınız. Veya yaptığım resim işte kafası, kuyruğu farklı yerlerde olmalı ki. Aynen mevcut nesnenin olduğu gibi. Onun şekline benzer bir şey olmalı ki oradan şeyi üretebilirsiniz. Benzerliği yakalayıp köpeği anlatmaya çalışıyor diyebilirsiniz. Fakat bütün göstergelerimiz bu şekilde imgesel veya ikonik değil. İmgesel veya ikonik olmayanların arasında bir grup var ki ona da simgesel diyoruz. Sembolik. Tabii bu terimler karışabiliyor. Yani normal kullanımda, tarihsel kullanımda birbirinin yerine falan kullanımda oluyor ama yeniden yerleşmiş kullanımlar böyle. Sembolik olması demek veya simgesel olması demek gösterinin gösterilenle bir benzerliğinin olmaması demek aslında. Yani nasıl bir benzerlik? Yapısal bir benzerliğin olmaması demek. Bunu da en rahat bir şekilde yine dilde görebiliyoruz. İşte köpek dediğimde ortaya çıkan seslere baktığınızda yani ne alaka şimdi? Yani onu niye K, Ö, P, E, K yani? Veya o sesleri işte birleştirdiğinizde veya yazdığınızda da aynı şekilde bir garip bir durum. Yani sonuçta aslında benzemiyor yani. Benzeseydi bütün dillerde aynı olması gerekirdi. Ama bir bakıyorsunuz işte bir İngilizce'de işte en sık kullanılan dillerden biri olduğu için işte örnek veriyorum. Dog diyoruz. Köpeğe hiç benzemiyor falan filan. İşte bu zaten doğal dilin en temel özelliklerinden bir tanesi. Doğal dil temsili ve aynı zamanda da sembolik olarak temsil ediyor. Yani simgesel olarak temsil ediyor. Bunu doğal dilin uzantılarında da görebilirsiniz. Yani matematiksel simgeler veya yine mesela gösterge bilimsel açıdan baktığımızda kırmızı, sarı, yeşil ışıklar da aslında simgesel. Her ne kadar biraz böyle bağlantısı varsa da kırmızı tehlikeyi canlandırır işte kanla ilgilidir vesaire falan ama hani bu nedensellik yok olur bir süre sonra. Artık önemsizleşir. Doğal dilde de böyledir. Yani bazı şeyler mesela patlamak, çatlamak falan bu işte ses benzerliği içeren şeyler vardır. Pat diyorsunuz işte sese benziyor falan ama hani bir yerde artık bunlar böyle arazi, ikincildir ve çok da önemini kaybeder. Yani o sesin ona benzemesinden çok o sistemin içerisinde yer almasının bir ilk noktasıdır ama her şey simgeselleşir. Yani işte mesela işte taktığımız yüzüğün evli olduğunuzu anlatması anlamına gelmesi gibi. Yani sadece doğal dil değil, simgesel iletişim böyle bir şey. O yüzüğün aslında evlilikle böyle çok da nedensel bir bağlantısı veya bir benzerliği, şekilsel bir benzerliği yok. Tarihsel olarak tabii ki kökenini bulabilirsiniz ayrı mesele ama bir noktada bilişsel olarak çok da bir benzerliği kalmıyor. İki tür demek ki göstergeden bahsettik. İki tür temsilden bahsettik. Birisi imge, öbürü de simge. İyice Türkçeleştirelim artık. İmge yapısal benzerlik, simge yapısal benzerlik içermeyen ve keyfi. Keyfiliği de aslında tam keyfi demek de doğru değil, normatif. Yani bizim hepimizin kırmızı ışığı gördüğümüz an onun dur demek anlamına geldiğini nasıl karar verebiliriz? Ancak işte toplumsal süreçlerde etkileşimlerle uzlaşarak. Yani simge dediğimiz şey bir uzlaşı içerir. O yüzden işte farklı diller vardır ve birbirini ilk başta anlamayabilirler. Çünkü onların uzlaşı sistemini bilmiyoruz başka bir dil konuşanların. Ama kendi dilimizde eğer simgeler varsa bu da toplumsal uzlaşma sayesindedir. Ama imaj veya ikon yani imge toplumsal uzlaşmaya o kadar da gerek duymayabilir. Çünkü zaten fiziksel benzerlik söz konusu. Bir üçüncüsü daha var ki ondan daha az bahsedeceğim. Yani üç tane işte pers farklı göstergeden bahsediyor. Üçüncüsü de indeks dediği kendisinin. Türkçesi için en uygun terimin belirti olduğunu düşünüyorum. Yani hemen hızlı bir örnek verip geçeyim. Neden sonuç bağlantısı varsa o zaman biz ona belirti diyoruz. Yani işte kırmızı noktalar var bir hastanın üzerinde diyoruz ki bu kızamanın göstergesi. Bu kızamığı gösteriyor. Çünkü biliyoruz ki kızamık hastalığı olduğu zaman böyle bir belirti ortaya çıkabilir. Veya işte en sık verilen örnek duman gördünüz. İşte ateş olmayan yerden duman çıkması hikayesi. O ateşin göstergesi olabilir. Ama son derece nedenseldir yani. Aklınızla nedenselliği işleterek bulabilirsiniz. Bu da üçüncü tür göstergedir. Şimdi bu temsil hakkında kısaca bir giriş oldu. Şimdi de yönelimsellik denilen kavram hakkında çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Intentionality. Yönelimsellik de ayrı bir şey aslında ama bir yerde bağdaşacak. O yüzden yeni bir konuya geçtik gibi oldu aslında. Genellikle hakkında olma durumu diye tarif edilir. Yani bir olgunun başka bir şeyin hakkında olması. Bu gerçi böyle ne kadar güvenilir bir test bilmiyorum ama hani dilsel olarak en azından böyle yaklaşabiliyoruz. Yani şöyle bir durum var. Mesela dünyadaki veya dilimizdeki kavramlara, olaylara, nesnelere bakın. Bazıları için hakkında ifadesini kullanabiliriz. Ama genellikle mesela fiziksel nesneler için hakkında ifadesi pek böyle anlamlı olmaz. Yani bu kutu ne hakkında dediğim zaman böyle bir error durumu yani. Çünkü hani ya kutu işte fiziksel bir şey, bu gözlük ne hakkında falan. Yani neyle ilgili diyebiliriz belki hani oradan nedensel sonuçlara varabilmek için. Neyin sonucunda ortaya çıkmış diyebiliriz, tarihi nedir diyebiliriz, bağlantıları nedir, malzemesi nedir vesaire falan ama ne hakkında dediğimizde bu genellikle zihinsel durumlar için uygulanabilen bir şey. Yani işte aboutness deniyor İngilizce'de bu teste bir tarafından. Baktığınız zaman bayağı dilsel bir test aslında. Çok da böyle hemen ontolojik bir tarafa atlanmayabilir buradan ama düşünceler bir şey hakkındadır. Değil mi? Yani genel anlamda bakıldığı zaman işte korkular bir şey hakkındadır. İstekler bir şey hakkındadır. Tahminler bir şey hakkındadır. Hep böyle içeriği vardır yani. Ben o yüzden daha çok zorunlu olarak bir içeriği olması şeklinde tanımlıyorum. Yani mesela bu kutunun da içeriği olabilir değil mi? İçinde bir şeyler vardır veya yoktur. Ama olmayabilir de boş da olabilir. Zorunlu olarak içerik sahibi olan şeyler göründüğü kadarıyla zihinsel durumlar dediğimiz şeyler. Yani bir şeyi düşünmek, bir şeyi istemek, bir şeyi çıkarsamak. Hep bir şeyi bir şeyi demek zorundasınız. Düşünüyorum diyorsunuz. Yani neyi düşünüyorsun? Hani sorulur bu. Ve ona karşı bir cevap vardır mutlaka. Yani sadece düşünmek. Hani bir anlamda şöyle zihinsel durumlar boş olamıyorlar. Fenomenolojiden de çok iyi bilinen bir şey bu. Mutlaka bir şekilde herhangi bir zihinsel durumu, korku olsun, ondan sonra bir şey hissetmek olsun, bir şey düşünmek olsun, bir şey istemek olsun falan bir içeriği olması gerekiyor. Ve bu şekilde içeriği olan durumlara da genellikle işte yönelimsel durumlar diyoruz. Buna yönelimsellik diyoruz. Ve kimileri de diyor ki işte Brentano'dan başlayarak 1800'lerin sonunda psikolog zihinsel olanın ayırt edici özelliğidir diyor bu yönelimselliğe. Çünkü hiçbir fiziksel nesne yoktur ki, bir grubu şöyle ayıracağız biraz sonra, yönelimsellik gösteriyor olmasın ve hiçbir zihinsel durum yoktur ki, tam tersi, yönelimsellik göstermiyor olsun. Peki, yani bütün zihinsel durumların yönelimselliği var ama fiziksel nesnelerin yok. Bir tek istisna bilinir buna, sözel şeyler, yani dil ifadeleri de yönelimseldir. Çünkü mesela bir cümle bir şey hakkında olabilir ve olmak zorundadır hatta. Bir kelime bir şeyi gösterir, ona da bir yönelimsellik denebilir. Bir paragraf, bir kitap, bir sanat eseri. Yani insanın aslında belki de bu bilişsel yeteneklerini kullanarak ortaya çıkardığı, yarattığı her türlü dışsal nesne ve temsil yönelimsel aynı zamanda. Bunun çok açıklaması var ama en tuttuğumu söyleyeyim. Hani Searle'ın açıklaması. Evet ama diyor yani tamam fiziksel nesnelerin de yönelimselliği var ama baktığınız zaman bu fiziksel nesneler işte kitaplar, resimler, tablolar, haritalar hepsi insanın zihinsel faaliyetiyle ortaya çıkardığı şeyler, yorumlanabilen şeyler. O yüzden aslında zihnin yönelimselliği oraya da sirayet ediyor. İkincil bir yönelimsellik yani bu. Temel olarak yönelimsellik zihnin bir özelliği olarak genellikle kabul edilir. İstisnaları vardır, itirazlar vardır vesaire falan. Şimdi zihinsel temsile gelelim buradan tekrar. Şimdi zihinsel durumlar, hani düşünceler, istekler, arzular, tahminler, varsayımlar vesaire hep yönelimsel, onu biliyoruz. Ama gerçekten de temsili mi? Soru bu. Yani bizim düşünme sürecinde zihnimizde olan biten şeyler temsiller aracılığıyla mı oluyor? Yoksa olmuyor mu? Yoksa belli bir ölçüde mi temsiller aracılığıyla oluyor? Bu çok temel bir soru. Çünkü az önce dedim ya, ben nereden başladım? Dışsal temsillerden başladım. Ve peki itiraz olmaz yani. İşte bir harita bir şeyin temsilidir. Bir şeyi gösterir. İşte bir sözcük bir şeyin temsilidir. Bir şeyi gösterir. Hepsi dışsal yani. Yani sosyal şekilde oluşturduğumuz çoğunlukla göstergeler. Fakat zihnimizin içinde de göstergeler var mı? Belli bir görüşe göre zihnimizin içinde göstergeler var. Yani işaretler var. Yani temsiller var. Şimdi birazcık eşleştiriyorum hepsini ama pek de sakıncası yok bence. Ve hatta bazı görüşlere göre de bu olmasa zaten düşünce diye bir şey olmaz. Yani özü aslında düşünmenin, akıl yürütmenin, ondan sonra işte ve bununla ilişkili bütün bilişsel işlevlerin, yani işte problem çözmeler, hayal kurmalar, hatta işte deneyimlemenin kendisi ve algı. Algı bile yani aslında mutlaka şeyler aracılığıyla gerçekleşir. Simgeler aracılığıyla gerçekleşir. Nasıl simgeler? İçsel simgeler. Şimdi ben burada zaten her zaman bir huzursuz olurum. Yani içsel diye ortaya konduğu anda aslında bir de iç dış ayrımını aslında ön varsaymış oluruz ve bu belli ki felsefi açıdan zorlu bir iştir. Çünkü bir dualizmi varsayarız her zaman. İçsel simgeler dediğiniz zaman. Yani içsel ve dışsal ortaya koyduğumuzda. Ama hani öyle konuşmak zorunda kalıyoruz gibi görünüyor şimdilik. Çünkü özne ve nesne ikiliğinden bağımsız da çok kolay konuşamıyoruz şu anda. Ama özneye içkin içsel temsiller. Yani ne demek bu? Nasıl ki mesela dışsal temsillerin anlamları varsa, göndergeleri varsa, zihnimizde de bazı temsiller var ve bunların bir takım anlamları, göndergeleri var. Şimdi burada konu şu. İki tür yine temsilden bahsettik ki, imgesel ve simgesel diye. Literatüre baktığınızda, bilişsel bilime de baktığınızda yakın zamanda, işte felsefeye de baktığınızda aslında eskiden beri daha çok imgesel temsiller üzerinde durulmuş. Yani işte Descartes, ondan sonra John Locke, Hume falan baktığınız zaman orada temsillerin daha imgesel olduğu düşünülüyor. Var temsiller, zihinsel temsiller. Zaten kökü Descartes ve Locke en çok. Biraz bahsetmeye çalışacağım. Ve bu zihinsel temsiller aslında imagistik, yani imgesel. Hatırlayın, birinci kategori. Yani bu aslında böyle bir kendimize şey izni verirsek, bir içgörü izni verirsek, içe bakış izni verirsek aslında olmadığını söylemek biraz zor bir tarafından. Hani ontolojik statüsü bir yana, bir insanın zihninde imgelerin olabileceğine yönelik kanıtlar bulmak çok zor değil. İmge olarak. Neden? Çünkü mesela ben şimdi size desem ki bana bir kedi resmi çizin. Eminim hepiniz çizersiniz. Bunu çizebilmenizin bir ön koşulu var yani, değil mi? Hani içinizde o imgeyi canlandırabiliyorsunuz. Yani bu nesnel bir ölçüm yani. Orada bir sıkıntı yok. Yani böyle bakıldığı zaman bir öznenin kendisi için, ki ben o birincil bakış açısı, üçüncü kişi bakış açısı ayrımını kabul etmiyorum ama yine de şöyle bir şey var. Yani bir özneye sorduğunuzda o size bir imgesi olduğunu söyleyebilir ve bunu da bence bir şekilde kanıtlayabilir. Yani çünkü başka türlü açıklamakta zorlanırsınız. Ama asıl mesele o değil. Yani bu imgeleri oluşturabiliyor olmamız, imgelere sahip olabiliyor olmamız. Gözünüzü kapatın, gözünüzün önünde bir şey getirin, tamam mı? Yani limon getirin dedim mesela. Sadece görüntü olarak da değil, tat olarak da o imgeyi canlandırabilirsiniz. Ses olarak da canlandırabilirsiniz. Dokunuş olarak da, yani ipek bir satha dokunduğunuzu hayal edin dediğimiz zaman çok muhtemelen bir şekilde, yani sinir bilimsel olarak da bazı şeyler gösterilebilir bir yere kadar ama mesele o değil. Mesele şu, yani iddia burada genellikle algılamanın bu tür içsel imgeler olmadan mümkün olmadığını söylemek daha güçlü bir bakış açısı. Veya işte düşünmenin simgeler olmadan mümkün olmadığını söylemek de güçlü bir bakış açısı. Yani genellikle işte bu algı söz konusu olduğu zaman imgesel temsillerden bahsedilir. İşte bir felsefe geleneğinde. Daha soyut düşünme söz konusu olduğu zaman da simgesel, yani dile benzeyen, dilsel temsilleri kullandığımız iddia edilir. Konu bu. Yani bunun işte şimdi kısa bir sürede ne kadar yapabilirsek biraz hem tarihini ortaya koymaya çalışacağız. Hem de işte bu modern durumda özellikle yeni yapay zeka ile aslında bunların ne kadar desteklendiğini veya ne kadar karşı tezler üretebileceğini görmeye çalışacağız. Şimdi bunun ama öncelikle bu gerçekçilik konusuyla ilişkisini biraz görebilmemiz gerekiyor. Çünkü aynı konu ikisi de bir tarafından. Epistemoloji açısından bakıldığında. Yani bir şeyleri nasıl bilebiliriz? Dünyadaki olguları, olayları, onların nesnel bilgisine nasıl ulaşabiliriz? Onların bilgisine nasıl ulaşabiliriz? Bu epistemolojinin bir konusu. Ve eğer şunu düşünürseniz, zihnimizde böyle imgeler ve simgeler var. Yani temsiller var. Ve ancak aslında onlara doğrudan erişimimiz var. Tamam. Yani doğrudan doğruya işte bu suya veya buradaki işte mikrofona veya çevremdeki herhangi bir şeye doğrudan benim duyusal, algısal erişimim yok. Algısal diyelim en çok. Algılamak, nesneden bahsediyoruz çünkü. Sadece duyu şeylerinden bahsetmiyoruz ama o nesneyi ancak benim içimdeki imgesi aracılığıyla bilebilirim. Onlara mecburum. Yani doğrudan doğruya erişebildiğim bütün zihin nesneleri aslında zihnimdeki bu temsillerdir. Ve tarihsel baktığımızda yani en azından işte Hume'a kadar baktığımızda hatta Kant'ı da biraz katabiliriz ama bu daha çok imgesel temsiller üzerinden düşünülmüş. Bu da şimdi tabii gerçekçilik meselesini ortaya getiriyor. Neden? Çünkü eğer sadece ve sadece zihnimizdeki bu temsillere doğrudan erişimimiz varsa dış dünyadaki nesnelere ya doğrudan erişimimiz yok demektir bu. O zaman dolaylı gerçekçi oluruz. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Zihnimizde bazı imgeler var. Onlara doğrudan erişimimiz var. Onun ötesi dolaylı olarak erişebiliriz diyebiliriz. Dolaylı olarak erişebiliyorsak yine gerçekçiyiz ama dolaylı gerçekçiyiz. Çünkü ilk önce zihnimdeki o sense data diyeceğiz biraz sonra. İşte duyu verileri, o duyu verilerinden ortaya çıkmış olan imgeler ve imajlar. Onlar benim bilincimin ana nesneleri. Onlar aracılığıyla da dış dünya hakkında ben çıkarımlar yapıyorum ve nesne böyledir, şöyledir diyorum. Bilim yapıyorum hatta bir tarafından. Şimdi bu görüş dediğim gibi dolaylı gerçekçilik ve dolaylı gerçekçilik aslında pek söylenmez ama ikicildir. Yani ikicidir. İki tözcüdür. Çünkü bir içsel varlıklardan bahseder. İmgeler vesaire. Bir de dışarıdaki materyal şeylerden bahseder. John Locke böyle bir adam mesela. John Locke ikici bu anlamda. Ve bakıldığı zaman söylediği şey evet dış dünyada da bir şeyler vardır ve onları ancak dolaylı olarak bilebiliriz. Onlar bizi etkilerler. O etkilerden biz tersini aslında çıkarımlarla onların varlığını çıkarabiliriz falan. Ama bunun mesela problemlerin olduğunu gören insanlar da mesela Berkeley gibi çok sağlam argümanlarla aslında bana göre bu bakış açısının saçma olduğunu, çünkü birbiriyle hiç benzeşmeyen iki tane töz varsaydığını, ikicili olduğunu, Descartes'te olduğu gibi zaten, Locke'da da ikicilik var. Her ne kadar Descartes rasyonalist, Locke empirisist olsa da bu noktada aynılar. Birbirine hiç benzemeyen iki töz, iki substance yani, nasıl birbirini etkileyebilir? Klasik problem işte bu, Descartes'in de problemi. Yani nasıl olup da dış dünyada nesneler var diyorsun ve onlar senin için de imge oluşturuyor. Ama imge dediğin şeyin tözü zaten bambaşka, akılsal, ruhsal, başka bir töz yani. Psişik ne derseniz deyin yani bir şekilde. Dışarıdakiler de maddi ama maddi olanla maddi olmayan arasındaki bağlantı nasıl kurulabilir? Nedensellik de kurulabilir diyeceksiniz. Ha, nedensellik en doğal anlamıyla maddenin maddeyi etkilemesidir. Yani maddenin işte ruhsal olanı veya zihinsel olanı etkilemesi veya tersi her zaman problemli. Yani Berkeley veya Berkeley iki türlü de okunuyor herhalde. Bishop arkadaşımız bunu çok güzel aslında gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla falan çok sağlam bir şekilde eleştiriyor. Yani bir yandan tabii bunun tarihine bakmaya kalktığımızda ben şimdi hemen John Locke ve Descartes, Locke ve Berkeley'den bahsettim ama biraz daha tarihsel perspektife oturturuz 3-5 dakika sonra. Ama bazen mesela bu temsili zihin kuramları Evet, en çok bence de bu üçüne atfedilebilir. Yani Descartes'te çok bariz, birkaç alıntı göstereceğim zaten. John Locke'da çok bariz, temsili zihin kuramı. Yani zihnin temel olarak temsillerden oluştuğu, o temsiller arasındaki ilişkiler, temsillerden yapılan soyutlamalar vesaire derken böyle bir içsel bir temsil dünyasını varsayma. Descartes, Locke, yine aynı şekilde Berkeley ve Hume, David Hume. Biraz şaşırtıcı bana göre bazı şeyler orada. Çünkü ikicilikten nasıl biliniyor tam ben çözemedim. Ama yine de mesela birçok kaynakta bu yani şeye de Aristo ve Platon'a da Platon ve Aristo'ya da aslında atfedildiği olur bazen. Özellikle Aristo'ya çok atfedildiği oluyor. Hani orada da dediğim gibi biraz böyle biraz parçalı parçalı az bilgilerimle görebildiğim bir şey. Sadece dikkatli olmak gerektiğini görüyorum kendi açımdan. Bunu atfetmekte. Çünkü yani Sokrates öncesi dönemde de olsa, Platon'da ve Aristo'da da olsa zihin kavramı işte nous. Hocam tam telaffuzu ne bilmiyorum ben, değil mi? Veya işte akıl işte şimdi yani en şimdiki akıl dediğimize en yakın kavram olarak logos. Şimdi bu kavramlar aslında böyle bana öyle geliyor ki benim kendi okumalarımdan salt insana özgü şeyler olarak pek görülmüyorlar o dönemde de. Yani evrenden ve varlığın tamamından bağımsız tözler olarak görünmüyorlar. Yani böyle çok çok bireyci, atomcu bir yaklaşım daha oturmuş değil. O yüzden yorumlamakta zorluk çekebiliriz oraya atfettiğimiz zaman diye düşünüyorum. Çünkü bu temsili zihin kuramları gerçekten işte insan, birey ayrı, bireyin zihni var ve dışarısı var gibi böyle varsayımlarda bulunuyor ama o dönemde bu o kadar da ayrımlı olduğunu düşünmüyorum. Yani Aristo mesela bellek ve hatırlama üzerinde de şeyden bahsediyor. Yani bir şey ortada olmadığı zaman bile tanıyabiliyoruz. Veya bir korkunun kaynağı ortada olmadığı zaman bile korkabiliyoruz. İşte bellek nasıl bir şeydir? İz kavramından bahsediyor. Imprint diyor aslında hani İngilizcesiyle daha çok. Ama o işte böyle neredeyse indeks diye tanımladığımız göstergeye benziyor. Elbette bir şeyler iz bırakıyor yani bunu kimse reddetmiyor ama hani çıkıp da böyle bir temsili zihin kuramını atfedecek genellikte bir şey söylüyor gibi görünmüyor. Ama dediğim gibi Descartes'a geldiğimizde işte meditasyonlar 1639-1640 civarı. Hani tam olarak şöyle şeyler söyleyeyim. İngilizcesinden çevirmeye çalışacağım. Idea kavramı. Yani idea. İdea demek de çok doğru olmayacak. Karıştıracak. Ama İngilizce literatürde bu temsilleri idea dendi. Yani en azından bahsettiğim gelenekte. Rasyonalist tarafından Descartes'ta belki ama empirisist tarafından işte Locke, Berkeley ve Hume'da idea, İngilizce terimiyle idea'yı görürsünüz. Ve idea'nın aslında o zamanlar da aslında hemen sonrasındaki bazı felsefeciler Thomas Reid mesela İskoç onu da söylediği gibi bir kavramın kötüye kullanılmasıydı. Yanlış kullanılmasıydı bu diye düşünüyor. Ben de biraz öyle düşünüyorum. Ama en nihayetinde idea dedikleri şey sonuçta bir tutarlılığı var. Hani bizim temsil dediğimiz şeyin şimdi temsil dediğimiz şeyin ta kendisi. Zihnimizde idea'lar var. Fransızca'da herhalde ide diyor. Bilmiyorum Descartes. Ama İngilizceye baktığımız zaman bu idea'lar, bu temsiller benim duyusal farkındalığımın tek dolaysız nesneleridir. Yani duyu farkındalığım bile yani ilk böyle duyu dediğimiz an ışık duyusu olsun işte dokunma duyusu olsun falan nesne bile değil. Yani nesneye bile gelmeden önceki o duyu farkındalığının tek dolaysız nesneleri idelerdir, temsillerdir. Yani temsilleri algılıyoruz. Yani burada zaten dilsel bir gariplik de ortaya çıkıyor. Mesela ben hani bu bardağı görmüyorum da bu bardağın imgesini görüyorum. Ya yani hani biraz böyle sağduyusal gibi görünmeyen kısmı da bu. Yani işte ne diyeyim ben bardağı görüyorum diyorum değil mi? Yok. Sen yanlış anlıyorsun aslında. Hani felsefede baktığınız zaman tabii ki çok anlamlı bir şeyi var burada. Bir epistemoloji kurulmaya çalışılıyor. Ama söyledikleri şey şu. Biz bardağın imgesini görürüz. Biz işte ne bileyim köpeğin sesinin imgesini duyarız. İçimizdeki ses imgelerini duyarız gibi. Şimdi bakıldığı zaman işte Descartes'te bu çok açık aynı şeyi birkaç kere söylüyor. Bir, şunu da söylüyor bir yerde mesela 3. meditasyonda. İçimdeki bu idealar, bu idealar, bu temsiller imajlar gibidir diyor. Direkt imaj sözcüğünü kullanmış. Yani dediğim gibi bu o zaman hala çok fazla şey yok. Bu simgesel temsillerin zihnimizde olduğuna yönelik bir şey çok fazla yok orada. O biraz bilişsel bilimle ortaya çıkacak 1950'lerde. John Locke'a baktığınızda hep zaten bu temsiller temsiller. Yani basit temsillerden bahsediyor. İlk olarak zihnimize düşen, yine de dış dünyanın etkisiyle tabii, garip bir nedensellikle, yani iki farklı alem arasında, maddesel alem ve zihinsel alem arasında bir etkileşim oluyor. Maddesel alem bunu nedensel olarak belirliyor bizim ilk şeylerimizi. O yüzden gerçekçidir yani baktığınız zaman John Locke dış dünyanın varlığına karşı. Descartes de öyle ama ikicil bir gerçekçilik. İkici töz var burada. O yüzden dolaylı gerçekçi ikisi de. Dediğim gibi öncelikle dış dünyadaki nesnelerin, kuvvetlerin duyu organlarımız, cildimiz, gözlerimiz üzerinde oluşturduğu etkilerle bizim içimizde bir imajlar pat oluşuyor ilk önce, imgeler. Onlar basit imgeler. Bu basit imgeleri zihne atfettiği bazı güçler de var. Her ne kadar işte empirisist olsa da sentezleme gücünü ve soyutlama gücünü zihne atfetmek durumunda kalıyor John Locke. Çünkü sadece basit impressionlar, izlenimlerin ötesinde biz işte şöyle bir bardağın imgesini oluşturmak için birçok parçayı birleştirmemiz gerektiğinin farkında. O yüzden onlar daha karmaşık idealar veya karmaşık temsiller haline dönüşüyor. Bir de daha da problemli olan bir şey var. Hani bu bardağın imgesinden bahsettiğimde tamam, yani tek bir şey tekil veya tikel. Ama hani genel olarak bardak dediğimde, genel olarak köpek dediğimde zaten felsefenin en büyük başka problemlerinden bir tanesi olan tümeller problemine geliyoruz. Kategoriler problemi, kavramlar problemine geliyoruz. Onlara da abstract, yani soyut ideler diyor. Soyut temsiller. Ve onun için gerçekler soyut temsillerdi. Bu açıdan bakılınca aslında o soyutluğu kabul ederek yine gerçekçi aslında. Yani soyut nesnelerin de var olabildiğine yönelik belli bir gerçekçiliği var gibi görünüyor. Ama mesela John Locke'un bu görüşüne fenomenalizm demiyoruz. Şimdi fenomen kavramını da ilk defa o zaman şimdi birazcık açımlamaya çalışayım. Aslında fenomen daha sonraki felsefede, özellikle işte Kant'ta çok daha açık bir şekilde ortaya çıkan, sonrasında da bolca kullanılan duyu nesneleri ve oradan oluşan algılar ve onlardan oluşan düşünceler derken bizim zihnimiz içerisinde algılayabildiğimiz, oluşturabildiğimiz, deneyimleyebildiğimiz her şeyi ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Neyi dışarıda bırakıyor? Biraz böyle kuşkulu bir ayrımla Kant'ın numenini dışarıda bırakıyor aslında. Yani kendinde şeyi değil de bizim için olan şey, bizde olan şey. İkisi biraz farklı aslında. Şimdi birazcık şey kullandım, gevşek kullandım ama. Sonuçta deneyimleyebildiğimiz bir şey olarak aslında bu işte John Locke'da, Descartes'te olan düşüncenin içerisindeki hep içerideki bu imgeler, içerideki tasavvurlar, temsillerin tamamına fenomen de diyoruz aslında. Görüngü. Fenomenalizm de aslında sadece ve sadece onlar üzerinde çalışabiliriz. Onun dışında o numen, dış dünyadaki nesneler, varsayımlar falan ya dogmatik bulur onu veya bir şekilde kuşkucu yaklaşarak reddeder. Hani bu anlamda şimdi temsilizmin kuramları ile fenomenalizmin de böyle örtüştüğünü birçok noktada görebiliyoruz. Ama fenomenalizm daha sıkı. Yani dış dünya nesnelerinden doğrudan bahsedemeyeceğimizi daha sık bir şekilde söyler. Bilim yapabilmek için dahi işte, çünkü empirisist bir program bu. Yani deneysel, deneyimsel veriler gelecek. O veriler üzerine bir şeyler söyleyebiliriz. Onlar üzerinden genellemeler yapabiliriz. Oradan hop diye dış dünyaya atlarsan, biraz Kantçı konuştum şimdi ama, dogmatik olursun. Yani hani nerede, kanıtın nerede? Çünkü elimizde kullanabileceğimiz ya işte deney nesneleri var. İşte duyularımız, gördüklerimiz. Ama hayal gücümüzü falan hemen devreye sokamayız yani. Bilim yapıyoruz. Oradan devam edeceğiz. Ve rasyonalistlere göre de oradan devam ederken de bayağı sıkı bir şekilde aklımızın kendi yapısını da kullanırız. Ama daha böyle tam katı deneyimcilere göre sadece bu duyu nesneleri, o imgeler, o imajlar üzerinden belki birkaç şeyi kabul ederek, işte mantıksallığı, mantıksal pozitivizmde olduğu gibi mantıksallığı kabul ederek ama zihne çok az işlev vererek bütün bilimsel kuramlarımızı ve düşünce sistemlerimizi kurabileceğimizi söyleyen empirisist bir bakış açısı bu aslında. Neyse, yani Berkeley çok önemli ama zamanımız da azalıyor biraz. Yani Berkeley'de mesela Berkeley, hani bilirsiniz idealizm denir çoğunlukla. İdealizm tabii tam olarak. Çünkü aslına bakarsanız yaptığı şey biraz şöyle. bayağı akıl uyanık bir insan gibi. Çünkü işte John Locke'un, Descartes'in, özellikle de John Locke'un ortaya koyduğu şeyi alıp onun çelişkilerini ortaya koyuyor çok net bir şekilde. Bir tanesinden bahsettim hani onların. Dediğim gibi birbirine benzemeyen iki tane töz nasıl birbirini etkiler? Yani Descartes mesela işte böyle bir şey demiş ya, hep böyle biraz dalga geçilir falan, işte şeyde hipokampusun orada bir tane böyle bir bölge var falan, o birleştiriyor ruhla maddeyi falan gibi veya bedenle zihni gibi falan filan. Yani problemli bir durum tabii bu. Bunu ele alarak aslında, ya arkadaş tam ampirisist olmak istiyorsan diyor ki ben katılıyorum. Yani ampirisizmin en katı şeylerine bağlı kalmak istiyorsan, yani British ampirisizm diyelim. O zaman yani tek çıkış yolun var diyor. Dış dünyayı reddetmek durumundasın. Maddi dünyayı, pardon, dış dünya demeyeyim. Maddeye giden yolda hiçbir kanıtımız yok. Çünkü yani tamamen varsayıyorsun ama hani böyle bir akılsal bir sistem içerisinden maddenin varlığını ve maddenin işte bu zihni etkilemesini çıkarmak mümkün değil. Çok kabaca söylüyorum. Argümanları çok daha ayrıntılı tabii. O yüzden de yok arkadaşım, yani her şey zihinseldir diyor. Ampirisizmin, bence erken ampirisizmin mantıksal sonuçlarından birisi olarak kabul ettiğim bir şey bu benim aslında. Ve tabii yani şimdi arkasından gelen mesela işte David Hume'a baktığınızda 1700'lerin ortalarında hani yani Berkeley'in üstünde bir şeyler söylüyor. Evet. Ve yani çok gene benzer şeyler. Yani Descartes'ta da olduğuna benzer ama daha çok tabii John Locke'un ampirisizmini böyle tam hakkını vererek bir şekilde işleyen birisi David Hume. İzlenimlerden bahsediyor. Yani duyum verileri, sense data. Ve onları birleştirdiğimiz şeylere artık idea diyor. Yani temsil diyor. Yani biraz terminoloji farklılığı, biraz daha yer yerine oturtuyor vesaire falan diyeyim. Ama hani çok enteresan şeyleri var. Şimdi madem sadece işte gözlemlediğimiz şeyler hakkında bir şeyler söyleyebiliyoruz, gözlemleyebildiğimiz, görebildiğimiz, işte o zihinsel temsillerimize getirebildiğimiz şeyler hakkında bir şeyler söyleyip de bilim yapıp genelleme yapabiliyoruz. Ampirisist pozisyon yani bu noktada. Burada mesela nedenselliği bile şey yapamayız diyor, yani çıkaramayız. Nedensellik bir şeyin bir şeyi etkilemesi. Çünkü gözlemleyemiyoruz diyor nedenselliği David Hume. Yani ne diyor mesela, işte bir nesne başka bir nesneyi itti böyle ve o da gitti falan, şimdi bu Newtoncu fiziğin temelleri. Orada bir nedensellik falan var yani, hareketin nedenselliği vesaire, güç şey. Ama diyor ki yani eğer tam bir deneyici pozisyonu ortaya koyacaksan burada aslında arda arda gelen olaylar görüyorsun sadece diyor. Yani bir olay arkasından başka bir olay. Nedenselliğin kendisi, o bağın kendisini hiçbir şekilde zaten duyularımızla alamayız. O yüzden duyularımızdan çıkmaz. O yüzden kuşkucuyum ben ona karşı diyor. Nedenselliğe karşı kuşkucu olmak maddeye karşı da kuşkucu olmaya getirecektir. Ve o yüzden o da gerçekçi değil bu anlamda. Kuşkucu. Hani anti gerçekçi demek de çok doğru değil ama bir şey söyleyemem, bilemem. Dış dünyanın işte maddi nesneleri var mı, madde diye bir töz var mı? Aynı şekilde ama ruh diye de bir töz var mı falan. Hepsine karşı kuşkuculuk geliştiriyor. Ve bence işte tam olarak bu görgüllüğün, yani deneyiciliğin hakkını veren kişilerden en önde geleni tabii David Hume'dur baktığımızda. Şimdi buradan sona doğru gelmem gerekiyor aslında. Şimdi tabii hepsinin üstüne bir de işte büyük Kant geliyor aslında. İşte 1781-1797 birisi saf aklın eleştirisi, diğeri ahlak metafizinin temellendirmesi falan filan. Yani şimdi aslında çok iyi anlamış zaten derdi. Yani buradaki bu problemleri çok iyi anladı kesin. Ve karşı olduğu yöntemi farklı bir şekilde. Yani şimdiye kadarkilerde mesela Hume'un kuşkuculuğunu önce bir ele alıp bayağı sağlam bir şekilde aslında o kuşkuculuğun sağlam temellere oturmadığını gösteriyor. Çünkü zaten işte Hume'un arda arda gelme, bir arada bulunma, işte biz onları aslında birleştiriyoruz falan dediği şeylerin içinde içkin olarak zaten bir birleştirme, bir ardışıklık, bir neden sonucu zaten ön varsayarak konuştuğunu gösteriyor aslında Hume'un. Benim algılayışım bu en temelde. Yani diyorsun ki sen işte aslında nedensellik yoktur, arka arkaya gelen veya bir arada duran şeyler var. Ya bir arada durma dediğinin kendisini birazcık anlamaya çalış diyor Kant aslında. Yani en nihayetinde düşünmemizin ve konuşmamızın, sözlerimizin temelinde hep böyle ön varsaydığımız şeyler var diyerek aslında ilk defa farklı bir yöntemle dogmatik veya işte kurucu bir felsefeden çok eleştirel bir felsefeye gidiyor. Ve neredeyse işte şimdiye kadar ki bütün felsefecilerin şöyle böyle kabul edebileceği, ettiği değil ama kabul edebileceği önermeleri alıp bunların tutarlı olması için ne tür ön varsayımların olması gerektiğini bulmaya çalışıyor. Ve oradan a priori dediği kategorilere ulaşıyor. Yani işte zamandı, mekandı, hatta bilgiydi, nicelikli vesaire gibi bir sürü kategori oluşuyor. O yüzden biraz farklı. Hızlıca söyleyeceğim şu, yani Kant olsun, Schopenhauer olsun, Hegel olsun, onlara da bazen işte atfedilir bu şey, zihinsel temsil kavramları, ama bence işte başka bir paradigma, başka dilden konuşuyorlar. Yani Kant'ta ve Schopenhauer'da en azından işte Vorstellung diye bir kavram var. Tasavvur diye çevirmiş Onur, sağ olsun. Bence de çok iyi yapmış tasavvur diye çevirmekle şey yerine, temsil yerine. Çünkü oradaki aslında zaten tek bir fenomenal evrenin içindeki gerçekten ayırt edilemeyecek olgular için kullanıldığı zaman bu işte Britanya ampirisizmindeki ikiliği oluşturmayan bir durum var orada. O yüzden çok karşılaştırılabilir olduğunu düşünmüyorum. Onlara temsili zihin kuramı demek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Bir hızlıca sona geleyim aslında. 3-5 dakika içinde. Ya böyle gidiyor. İşte Russell falan hepsine bakıyorsunuz. Bu meseleyle hep uğraşmışlar. Russell'ın epistemolojisinde bir oraya gitmiş bir buraya gitmiş biraz öyle görünüyor. İdealist pozisyondan başlıyor. Sonra işte nedensel kurama dönüyor. Nedensel kuram dediğim Locke'un ilk söylediği şey. Yani dışarıda nesneler var ve neden oluyorlar içimizdeki bu izlenimlere ve bu imgelere, bu simgelere vesaire falan. Temsillere daha doğrusu. Veya işte biraz Berkeley ile ortaya çıkıp Hume'da da aslında kuşkuculuğunun sonucu olarak ortaya çıkan fenomenalizm. Kant'a da atfedilen ama bence dediğim gibi biraz orada dikkatli olmak gerekiyor. Sadece işte bu zihinsel imgelerimiz ve simgelerimiz belki yavaş yavaş, çünkü artık dilde birazcık gündeme gelmeye başlıyor. Bunları üzerinden konuşup bunlar üzerinden bilim yapabiliriz. Şey sorularını bir tarafa bırakalım. İşte madde aslında nedir, başkası nedir vesaire falan filan. Yani böyle bir sınırlamamız var. Bu da fenomenalizm dediğim gibi. Hani Russell bir noktada biraz fenomenalist gibi görünüyor. Sonra reddediyor. Sonra diyor ki hayır diyor, nedensel teoriye inanıyorum ben diyor. Ama o zaman neredeyse Berkeley'in biri önüne düşüyor. Yani gerisine düşüyor pardon. Çünkü tekrar ikiciliği varsayıyor gibi oluyor falan. Pek kolay kolay işin içinden çıkılmıyor. Sonra mantıksal atomizmiyle bence yani sanki Kant hiç yaşamamış gibi mantıksal atomizmiyle acayip bir dogmatizm sergiliyor diye düşünüyorum Russell için. Şimdi bilişsel bilim dedik. En son işte 1950'lerde ortaya çıkan 50'li 60 ve yavaş yavaş gelişmekte olan sürekli dönüşen benim de aslında alanım akademik olarak da bölümüm. Orada da şöyle bir yenilik var aslında. Yine yani en azından klasik bilişsel bilim, 55'lerde 60'larda ortaya çıktığı biçimiyle, isimleri falan şimdi bir tarafa bırakalım. Daha çok şöyle bir şey var yalnız, bilişsel bilimde yüksek işlevler dedikleri şeylerle ilgileniyor bilişsel bilimciler. Veya merkezi zihinsel işlevler. Yani algı, duyum ve algı süreçlerinin ötesinde daha böyle soyut olarak gerçekleştirdiğimiz düşünme, akıl yürütme, aynı şey de diyebilirsiniz. Planlama, problem çözme gibi. Ve hani klasik yapay zekanın programlamayla başarabildiği ne varsa, tamam, sınıflandırma, işte dil işleme vesaire gibi böyle daha kavramsal şeylerle ilgilenir bilişsel bilim en temelde. Tabii ki bu kadar sınırlamak mümkün değil ama. Ve oraya ilişkin bir tezi var bilişsel bilimin. Diyor ki bu düşünmeler, bu zihinsel süreçler, işte bu aktiviteler ancak ve ancak bir simgesel dil içinde gerçekleşebilir. Simgesel bu sefer bakın. Çok vurgu burada simgesel. İmgesel değil. Yani simgesel derken aynen doğal dil gibi. Aynen doğal dil içerisinde nasıl böyle işte onun kuralları var, grameri var. İşte anlamı var doğal dilin değil mi? Söylediğimiz sözcüklerin grameri var, anlamı var vesaire. Zihnimizin içinde de böyle bir dil işliyor aslında. Çünkü zihnimizin içinde böyle simgeler var, semboller var. Nedensiz görünen semboller. Bizim onlara doğrudan erişimimiz de yok. Alttan alta çalışıyorlar ve düşünme dediğimiz süreçleri ortaya çıkarıyorlar. Mantık, mantıksal düşünme, sonuç çıkarma, şüphelenme. Neredeyse işte bu zihinsel durumlar dediğimiz bütün durumları bir şekilde bir dijital bilgisayarın simgeleri işlediği gibi, işte Turing makinesi falan, hep simge işleme paradigması. Hep ben onlara dil teknolojileri diyorum aslında. Çünkü onun kökü aslında doğal dilimiz. Doğal dilimiz süper bir simgesel sistem. Kuralları var vesaire falan. Aynı simgesel sistemi kurallarını falan birazcık böyle uyarlayıp da ortaya koyduğunuzda algoritmalar oluşturuyorsunuz, programlar oluşturuyorsunuz. Ve onu da mekanik olarak bilgisayarlar yaptırabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir şey olması gerektiğini söylediler. Bağlantı bu. Bu da o yüzden işte Fodor olsun, Chomsky'de daha az vurgu vardır ama tabii ki o da aynı paradigma içerisinde. Bilişsel bilimin aslında bu yönüyle fenomenalist olduğunu, ve bir yerde ikiciliği içerdiğini gösteriyor. Ama tabii ki çok bambaşka şeyler var. Özellikle Chomsky'nin çalışmalarıyla. Bu ikiciliğin aslında sadece metodolojik bir ikicilik olduğu, en nihayetinde her şey materyal olduğu gibi çıkışlar var burada. Şimdi gerçekçi tepkilerden bir dakikada bahsedeceğim. 20. yüzyılda doğrudan gerçekçilik biraz yükseliyor. Ama ilk önce belki Thomas Reid ismini anmakta fayda var. İskoç çalışmaları Kant'tan hemen biraz önce ve o zamanlarda aslında bu işte saydığımız filozofların işte özellikle Locke, Hume, Berkeley falan bunlara şey diyor, The Way of Ideas felsefecileri diyor. Ve bu görüşün aslında ne kadar tutarsız olduğunu ortaya koyup yani işte zihnimizde bir takım olguların olduğu falan bunu tamamen bilim dışı falan buluyor. Nereden aklınıza geldi bunu falan deyip böyle bayağı bir üstüne gidiyor yani bu insanların bu zihinsel temsillerle ilgili. Ama 20. yüzyılın ortalarında da hem işte fenomenoloji, Husserl, en azından duyu ve şey anlamında, algı anlamında dünyaya açıklığı varsaymaya başlıyor artık. Yani nesnenin kendisini sunması, presentation artık, representation değil. Yani nesne kendisini bize sunar. Ve bizim dünyaya doğrudan bir açıklığımız vardır diyen bir fenomenolojinin başlangıcını Husserl'de bulabilirsiniz. Ama bu noktadaki daha tutarlı şeyleri ben Merleau-Ponty'de görüyorum açıkçası. Ama sadece algı değil, aynı zamanda düşünme süreçlerinin de aslında bu yönelimsellik aracılığıyla dünyayı içerdiğini düşünmek daha fenomenalizmin kökü aslında. Bütün fenomenalistler böyle değil ama düşünmemizde de aslında, yani şöyle söyleyeyim aslında. Bardağın imgesini görmüyorum, bardağı görüyorum. İşte teyzemin idesini düşünmüyorum, teyzemi düşünüyorum. Veya ne bileyim işte dün yaptıklarımın anısını hatırlamıyorum, dün yaptıklarımı hatırlıyorum. Hani dille de doğal dille de barışık aslında. O nesnenin kendisini içeriyoruz diyor. Yani siz nesneyi başka nasıl tanımlayacaksınız diyor. Tabii ki fenomenal bir açıdan. Ama zaten çıkıp da başka bir nesnenin yerine kendinizi koyamayacağınıza göre dünya dememiz gerekiyor artık buna deyip biraz bu ayrımı yani özne nesne ve iç dış ayrımını aşmaya çalışıyor. Hemen birkaç isim daha söyleyeyim. Yani Heidegger'de mesela yani deneyimin, Dasein'in dünyanın içinde ve onun parçası olduğu fikri mesela daha realist bir görüş aslında. Wittgenstein'in işte bu çok güzel argümanları var zaten zihinsel temsillerin ne kadar saçma olduğuna dönük. Onlara bakıldığında o da Wittgenstein örtük de olsa bence gerçekçi. John Austin yine sıradan dil felsefesinin büyük isimlerinden çok ciddi eleştirileri var. Sense and Sensibilia kitabında. Psikolojide özellikle James Gibson ekolojik bakış açısıyla bu şeyleri reddediyor ve daha realist bir noktaya gidiyor. Derken işte yeni gerçekçilikte şimdi eleştirmeyeceğim, üstünde fazla bir şey söylemeyeceğim. Meyasu ve Harman'dan bahsetmek gerekir. Nesne yönelim, nesnenin gerçekliği. İşte Kant'ı bence çok yerinde olmayan bir şekilde eleştiriyorlar ve bana göre biraz dogmatik diye düşünüyorum ama eleştirmeyeceğim dedim ya hemen araya da bir şey soktum. Meyasu ve Harman var bu şekilde. Son olarak da işte yeni yapay zeka aslında bu noktada çok güçlü. Çünkü yeni yapay zeka içerisinde bu deep learning dediğimiz, derin öğrenme dediğimiz yapıları sağlayan yapılara baktığımızda böyle bir sürü küçük noddan oluşan, aralarında bir sürü bağlantı olan, girdileri alıp, bazen simgesel girdiler de olabilir bunlar, çıktılar veren bir sistem ve geri beslemesiyle sadece işte doğru veya yanlış olması, dünyadan aldığı geri beslemeyle dil işlevleri de dahil olmak üzere birçok şeyi gerçekleştirebiliyor olması zaten şeyi de kanıtladı gibi görünüyor. Hani belli şekillerde düşünmeye için en azından, tabii ne kadar hala tam düşünüyor, ne kadar anlıyor falan tartışılabilir ama bence paradigmanın ucu açık yani bayağı iddialı olabilecek bir paradigma. Ama içeride simge falan yok. Bağlantıların güçleri değişiyor. Bir şekilde bin bir farklı şekilde de yapabilir bunu. O işte binlerce, on binlerce, milyonlarca parametre bağlantı arasında kendini ayarlıyor ve istediğin işi yapıyor. Yani düşünebiliyor tırnak içerisinde, konuşabiliyor, kategorizasyon yapabiliyor, dilsel işlemler yapabiliyor. Simge nerede? İçeriye bakıyorsunuz, simge falan yok ortalıkta. Bu da işte yepyeni açılımlara gidecek gibi görünüyor. Son cümlemi söyleyeyim. Bu noktada bence bu yeni yapay zekanın felsefeye olacak en önemli etkilerinden bir tanesi bu realizmi güçlendirmek olacak diye düşünüyorum. Ve bayağı bir darbe indirebilir artık bu uzun zamandır süren, çok ikici olan iç dünya, dış dünya hikayesine bayağı bir darbe indirebilir. Çünkü doğrudan doğruya dünyadan gelen verilerle öğreniyor. Ve doğrudan doğruya dünyaya etki ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, akıllıca yaptığı işlerin hiçbiri böyle onun kendi zihnine içkin falan değil. dünyaya içkin. Dünyayı anlayarak, dünyadaki verileri işleyerek aslında dünyanın kendisinde var olan bir logosu ve nousu aslında harekete geçiriyor diyebilirim. Bu açıdan bakıldığı zaman işte daha geçmiş zamanların, daha ilkel kültürlerin veya işte Alman idealizminin içindeki bu dış dünyaya yönelik olarak hem gerçekçi olan ama sadece materyalist de olmayan felsefeleri biraz ayaklandırabilir gibi görünüyor yapay zeka benim için.